Ayrım 2.
Sayfa 28. Şaka bir yana, günümüzde maalesef sıkça gördüğünüz, hafızasız, her şeyi kendisiyle başlatan, en iyiyi hep kendisinin yaptığını sanan, küstahlık ölçüde şımarık ve cahil köşe yazarı, akademisyen sayısında artış var. Çok acıdır. Karşılaştığımız manzara Türkiye'de soru sormak, tarihsel olguları anlamaya, kavramaya çalışmak, cadı avcılığı yapmakla itham edilir oldu. Bu ilahi komedi insanlığın orta çağıdır aslında. Bilim her konuda tartışmayı öneren, yasak, tabu, gizlilik kabul etmeyen bir düşünce yöntemidir. Gazeteciliğin ilkesi de budur. Din, dil, ırk farkı gözetmeden doğruyu, gerçeği kamuoyuna aktarmaktır. Olgu, haber insanlığın yararınadır. Bu ise insanlığın aydınlığıdır, Rönesansıdır. Öte yandan tartışmak, eleştirmek bilimin temel ilkesidir. Saygındır, kabulümüzdür. Bir de efendiye niye yazdığımızı kafayı takanlar vardı. Bu konu neye, kime ve hangi anlayışa hizmet eder sorusu bilim düşmanlığıdır. Keza bu gazetecilik de değildir. Sonuçta gerçek insanlığın yararınadır. Somut olguyu görmezlikten, bilmezlikten, duymazlıktan gelmek bilim değil, kaba bir politikadır. Baksanıza siz, Yahudi tarihinin en büyük Mesih hareketinin merkezi Osmanlı toprakları olacak ve biz bu konuda hiçbir çalışma yapmayacak, soru bile sormayacağız, öyle mi? Benzer yakınmayı Gershom Scholem'de Sabit Aysevi hakkındaki kitabının sunuş bölümünde soruyor. Kaynaklarla olan doğrudan temas bana gösteriyordu ki, tarihçiler maalesef Yahudi tarihinin bu büyük ve trajik sayfasına adalet etmemişlerdir. Bunu ya cehaletlerinden veyahut da cahil kalma arzularından yapmışlardır. Sabit Aysevi Mesih mi, sahte peygamber mi? 2001, sayfa 7. Ya da bir başka nedenden. Uppsala Üniversitesi Modern Diller Bölümü öğretim üyesi Profesör Ingrid Meyer, 1665-1672 dönemi Leh, Ukrayna ve Rus kaynaklarını tarayarak Sabit Aysevi meselesini araştırdı. Sabit Aysevi ile ilgilenmeye başlamamın nedeni, el yazısı Rus gazetelerine olan ilgimdir. Bütün 17. yüzyıl boyunca Batı Avrupa gazeteleri, özellikle Almanya ve Hollanda kaynaklı olanları Rusça'ya tercüme edilir. Çar Alexey Mihailoviç ve danışmanlarının önünde sesli okunurdu. Bu el yazısı gazetelere Vesti, Haberler ya da Kuranti gazeteler denirdi. 1665-66 arasında bu gazetelerdeki en önemli konu Sabit Aysevi ile ilgili olan haberlerdi. Toplumsal tarih Nisan 2005. Benzer alıntılardan yüzlerce yapabilirsiniz. Baruch de Spinoza'dan Isaac Newton'a kadar dönemin tüm düşünürleri bu olayla ilgilenmişlerdir. Sabit Aysevi bir tek Türkiye tarihinde yoktur. Sabit Aysevi hareketine soğuk bakan Ortodoks Yahudiler olduğunda belirtmeliyim. Onlara göre Sabit Aysevi Mesih değil, meczuptu. Bu nedenle Sabit Aysevi'nin manik depresif olup olmadığı bile araştırma konusu olmuştur. Ama bizde bu mesele nedense tabudur. Tabular yıkılmadıkça özgürleşilemez. Üstelik bir değil, bin kez sormalıyız, yeniden sormalıyız. Hep denir ya, yazmak yanılmaktır. Kuşkusuz yanılabiliriz, eksikliklerimiz olabilir ama arayışımızı sürdürmeliyiz. Türkiye toplumunun kendi geçmişini yeniden keşfettiği bu dönemde bu çalışma alanımızın araştırılacak o kadar yönü var ki. Sabitayistlerin siyasi faaliyet alanı olarak hep İttihat ve Terakki gösterildi. Bu Mesihçi hareket o tarihlerde 200 yıllıktı. İttihatçılardan önce hangi hareketler içindeydiler? Hadi yeni Osmanlılar yani Jön Türk hareketi içine de koyalım. Ya ondan önce Hürriyet ve İtilaf fırkası içinde yok muydular? Olduğunu net olarak göstereceğiz. Sabitayist aydınlanma Selanik'teki okulların açılmasıyla oluştu. Bu nedenle ondan önce mistik içe kapanık gruplardı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. 18. ve 19. yüzyılda Sabitayistlerin çoğunlukta olduğu Selanik, İzmir, İstanbul, Bursa gibi kentlerin ekonomik gelişmişliği bu tezi çürütüyor. Soruyu bir daha yineliyorum. 19. yüzyılda Osmanlı düşünce hayatında Sabitayistlerin siyasal duruşları neydi? Onlar da tıpkı Sultan II. Abdülhamit gibi Osmanlı'nın ayakta kalabilmesi için İslam dininin birleştirici çimento görevini yapacağına inanıyorlar mıydı? Yoksa Türkçü müydüler? Siyasal İslamcılar arasında Sabitayistler var mıydı? İktisadi liberalizmin tarihini ele alanlar Sabitayist Karakaşi grubunun manevi lideri Cavit Bey'siz bir çalışma yapabilirler mi? Ayrıca Sabitayistleri sadece İttihatçılar arasında da düşünmek yanlış değil miydi? Keza Cumhuriyet döneminde hangi siyasi gruplar içinde görüyorsunuz? CHP, DP. Sosyalist hareketler içinde oldukları da biliniyor. Peki statikoyu koruyan milliyetçi muhafazakar çevrelerde? Şöyle düşünelim kabaca. 1960'lı yıllardan itibaren sermaye düşmanı sol dalga giderek ivme kazanıyor. Sermayeyi elinde tutanların büyük çoğunluğu Sabitayist. Ne yapmışlardır? Sadece muhafazakar partilere maddi yardım mı? Ötesi yok mudur? İşte bu soru bu çalışmanın yapılma nedenidir. Keza bunun tarihsel gelişimini de gözler önüne sereceğiz. Ve ne Yahudi ne de Sabetayist olmayı eksiklik görüyorum. Benim nazarımda diğer dinsel kimliklerden farklı değildir. Hepsi saygındır, tarihimizin zenginliğidir. Aksini düşünmeme ne vicdanım, ne ahlakım, ne de sol kültürüm el verir. Efendi kitabına yöneltilen ucuz polemiklerden hep kaçındım. Biliyorum ki gerçek şaşırtıcıdır ve bu insanı huzursuz eder. Bir yandan Efendi kitabına yönelik düzeysiz ve spekülatif eleştiriler canımı sıkmış ve yeni bir araştırmaya çalışmaya girecek enerjim yok diye düşünürken, diğer yandan ne yalan söyleyeyim, Sabetayist-Müslüman ilişkisinin nedeni ve tarihi süreci ilgimi çekmiş okuma yapıyordum. Gördüm ki bir iki cesur araştırmacı dışında kimse bu konu üzerine eğilmemişti. Sabetayistler Müslüman oldular ve gizlenmek için bazı tarikatlara girdiler gibi cümlelerle geçiştirilmiş koskoca bir tarihsel süreç. Meselenin ne teolojik, ne sosyolojik, ne de siyasi iktisadi boyutu ele alınmıştı. Sabetayist meselesi hep Türk milliyetçileri ile siyasal İslamcılar tarafından politik malzeme olarak kullanılmış ve buradaki söylemlerse öğrenme, anlama, analiz etme çabalarından ve araştırmalarından çok genelleyici, kolaycı ve hep kaba ithamlara dayandırılmıştı. Meselenin en acıklı yanı ise yıllardır üniversiteler bu konuya kapılarını kapatmıştı sanki. Sabetayist hareketin tarihsel ve dini kökenleri hiç araştırılmamıştı. Böyle bir olay yok sayılmıştı. Bu tarihsel gerçekliği sırtına dönmenin, görmezlikten gelme tutumunun ya da ne bileyim unutturmak istemenin sebebi neydi? Hep söylenmez mi, tarih bilimi geçmişi yeniden inşa etmek olduğu kadar yanılgıları da yıkmaktır. Peki üniversiteler, akademisyenler Sabetayistleri niye görmedi, görmüyor? Profesyonel tarihçilerin bu tutumlarını kaynak yetersizliğinden dolayı ihtiyatlı bir yavanlığa gömülme olarak mı değerlendirmeliyiz? Sanmam, pek gerçekçi olmaz. Bildiğim kadarıyla salt bilgi yığını değildir tarih. Akıl yürütme ister, yorum ister, sıradanlık değil. Tarih sadece eski yazıyı okuyabilmeyi esas alan bir formasyonla fermanların, defterlerin ve benzerlerinin peşinden koşmak değildir. Kuşkusuz bu yapılan önemlidir ama bunun adı aktarmacılıktır, katipliktir. Neden sonuç ilişkilerini araştırmadan bilim yapılamaz? O halde kaynak yetersizliği gerekçe olamaz. Neden başkadır? En iyisi bu acı durumu üniversitelerin özgür olmamasının sonucu kabul edelim, rahatlayalım. Umuyorum yakın gelecekte bu konuda çalışmalar yapılacaktır. Yahudi Şeyh Aaron Candioti'nin hikayesi. Dönelim bizim hikayemize. Bir gün yine misafirim çıkıp geldi. Elinde bir dosya vardı. Dosyada Harun Hacı hakkında bilgilerle birlikte 3 adet fotoğraf bulunuyordu. Öyle dosya dediysek abartmayın, toplamı 5 sayfa. 2 sayfasında Harun Hoca'nın biyografisi, 3 sayfadaysa Harun Hoca ile eşinin fotoğrafları vardı. Fotoğraflara bakınca doğrusu biraz şaşırdım. Harun Hoca öyle bildik şeyhlere benzemiyordu. Eşiyle birlikte kiraz ağacının altına çekilmiş fotoğrafında fötür şapkalıydı. Eşinin ise saçları açıktı. Zaten eşi Anna, müritlerinin bildiği isimle Handan anne, hiç Müslüman olmamış, hep Yahudi inancını korumuştu. Harun Hoca, yani Aaron Candioti'nin yaşam öyküsü giderek ilginç hale geliyordu. Misafirim meraklandığımı anlayınca elindeki notları sehpanın üzerine bırakıp şeyhini anlatmaya başladı. Aaron Candioti 1931 yılında Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde doğdu. Ona Hazreti Musa'nın ağabeyinin adını koydular, Aaron. Ailesi Candiotiler 1492'de İspanya'dan Osmanlı'ya sığınmak zorunda kalan sefarat Yahudilerindendi. Babası peynir tüccarıydı, ayrıca üzüm bağları vardı. Akrabası Leon Candioti cemaat başkanıydı. Bugün hala Londra Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan, İslam ve kadın sorunları üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Profesör Deniz Candioti de akrabasıydı. Aaron 3 yaşında annesini kaybetti. Bu acıyı hayatı boyunca unutamadı. Bir de ona küçüklüğünden beri kol kanat gelen komşuları Yakup Baba'yı. Yakup Baba Uşşaki tarikatına bağlı bir sufiydi. İddiaya göre o da Yahudi dönmesiydi. Uşşakileri kısaca tanıyalım, sonra yolumuza devam edelim. Buhara'nın hatırı sayılır tüccarlarından Hacı Tebrek'in oğlu Hasan Hüsamettin, babasının ticaret işleriyle ilgilenirken gönül gözü açılmış ve Anadolu'ya gelerek Uşak'taki Şeyh Ahmet Semerkandi'ye intisap etmişti. Şeyhi vefat edince onun postuna oturdu. Şeyhinin Kübreviye ve Nurbahşiye tarikatı ile halvetiliği birleştirip bütünleştirerek Uşşakiliği kurdu. Manisa valisi Şehzade 3. Murat'ın şeyhi oldu. 3. Murat padişah olunca Uşşaki'yi İstanbul'a çağırıp Aksaray'da ev tahsis etti. Gençlik yıllarında Helvacızade Ahmet Efendi diye bilinen Uşşakiye tarikatının irşadiye dalının piri olan Ahmet Talip İrşadi ise Balıkesir, Karabiga, Çardak, Lapseki, Çanakkale, Bayramiç, Kumkale, Edremit ve Gelibolu'da dergahlar, tekkeler açtı. 1881'de vefat edince postuna Hüseyin Hüsnü Efendi oturdu. Dipnot: Efendi kitabında Uşakizadelerin öyküsüne kısaca değinmiştim. Helvacızade Hacı Ali Efendi Uşak'tan İzmir'e gelince Uşakizade namını kullanmaya başlamıştı. Hacı Ali'yi takip ederek İzmir'e gelen ailenin diğer kolu ise Helvacızade adını kullandı. Efendi kitabında ayrıntılarıyla anlatılan Evliyazadeler Uşakizadelerle dünürdü. Mustafa Kemal'in eşi Latife Hanım yazar Halit Ziya Uşakizadelerdendi. Aaron Candioti'nin ileride bağlanacağı Yakup Baba Hüseyin Hüsnü Efendi'nin müridiydi. Bölgede Uşşaki mensupları pek çoktu. Başta Gelibolu ve Lapseki olmak üzere Çanakkale ve çevresi Sabetayis hareketinin önemli yerlerindendi. Sabetayis evi bir müddet Gelibolu'daki kaleye hapsedilmişti. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen Sabetayisler arasında Gelibolu'daki bu kale Migdal Oz yani Kudret Kalesi olarak anılmaya başlanmıştı. Burayı ziyaret edenler hacı oluyordu. Birçok Sabetayis Gelibolu'ya yerleşmişti. Sabetayisevi'yi hiç yalnız bırakmıyorlardı. Dünyanın her yerinden ziyaretçiler akın akın Gelibolu'ya geliyordu. Sabetayisler için bu bölge kutsaldı. Lapsekili Yakup Baba komşusunun öksüz küçük oğlu Aaron'u çok sevdi. Manevi evladı yaptı. İsmini de değiştirip ona Aaron yerine Harun demeyi tercih etti. Aslında küçük Aaron'un adı pek değişmemişti. Tevrat'taki Hazreti Musa'nın ağabeyi Aaron, Kur'an-ı Kerim'deki Hazreti Musa'nın ağabeyi Harun'la yer değiştirmişti sadece. Yakup Baba Sufi'ydi. Küçük Aaron'la sohbet etmeyi çok seviyordu. Zahirde yani görünen alemde nasıl her kapının bir anahtarı, bir açkısı varsa, batında da yani görünmeyen alemlerde de her kapının bir şifresi, bir kartı, bir anahtar kelimesi vardır. Uşşakilerin Fettah, Fettah, Ya Fettah diyerek hu çekmesi küçük Aaron'un çok ilgisini çekiyordu. Cümle sırlar açılsın, arştan nurlar saçılsın, bigyaneler kaçılsın, Fettah, Fettah, Ya Fettah. Baba Candioti oğlu Aaron'un mahalledeki Uşşaki dergahına gitmesine izin veriyordu. Çünkü Nazizm yanlısı ırkçı milliyetçilerin kışkırtmalarıyla tahrik olan bazı Türkler 1934 yılı yazında Edirne, Kırklareli, Lüleburgaz, Çanakkale, Çorlu, Silivri, Babaeski ve Lapseki'de Yahudilere fiziki saldırılarda bulunmuştu. 3 Temmuz 1934 günü Lapseki tarihinin en acı günlerinden birini yaşadı. Tahriklere kapılan bazı Lapsekililer yıllardır bir arada yaşadıkları Yahudilere saldırdı. Candiotileri saldırganların elinden komşuları kurtardı. Bu olaylardan sonra kimine göre 10 bin, kimine göre 3 bin Yahudi olayların olduğu bu il ve ilçelerden İstanbul'a göçtü. Örneğin 1889'da Yahudi İl Yahalyo tarafından yaptırılan ve türkülere konu olan Çanakkale içindeki Aynalı Çarşı'nın çoğu Yahudi esnafı kepenk kapatıp İstanbul'a gitti. Bu baskıların payı var mıdır bilinmez. Küçük Aaron her geçen gün Yahudilikten uzaklaşıyor, halkı kıran, hakkı kırar diyen Yakup Baba'ya daha çok bağlanıyordu. O günlerde baba Candioti oğlu Aaron'u İstanbul'a gönderdi. Dergaha bağlanmasından korktuğu için mi yoksa saldırılardan tedirgin olduğundan mı oğlunu İstanbul'a göndermişti bilinmiyor. Aaron Candioti teyzesinin Büyükdere'deki evinde kaldı ve Şişli'deki Fransız okulu Saint Michel'e gitti. Ancak okulla ilgisi yoktu, derslerinde başarısızdı. Sonunda teyzesi okuldan aldı, Eminönü'ndeki Mısır çarşısı arkasında tıbbi aletler satan bir Yahudi tüccarın yanına çırak verdi. Aaron Candioti İstanbul'da Yakup Baba'yı ve Uşşaki dergahını unutmadı. Manevi arayışını İstanbul'da da sürdürdü. Sonunda aradığını buldu. Arusi tarikatının şeyhi Aziz Çınar Efendi'ye intisap etti. Yahudi Aaron Candioti neden bu tarikata bağlanmıştı? Misafirim, ben de bunu merak ediyorum diye kaçamak bir yanıt verdi. Ayağa kalkıp dosyayı masamın üzerine koydu. Harun Hoca bağlı bulunduğu dergahlarla ilgili hiç konuşmazdı. Çanakkale'de Uşşaki dergahına bağlıyken İstanbul'da Arusi Şeyhi Aziz Çınar Efendi'ye niye intisap etti bilmiyorum dedi. İş yine bize düştü. Aaron Candioti nasıl Arusi oldu? Arusilik ekol olarak Nakşibendilik ile Kadiriliğin iç içe geçmiş hali olarak tanımlanıyor. Yani Nakşibendiliğin gizli zikir ilkesi yanında açık zikri kabul etmiş, törenlerinde müzik aletlerinin kullanılmasına izin veren bir yoldu. Çünkü o Afrika'nın yerli tarikatıydı. Şeyh Benderzade Filibeli Ahmet Hilmi İslam Tarihi 2005 sayfa 488. Arusilik Tunus'ta 13. yüzyılda Ebul Hasan Takiyüddin ya da Tacüddin Ali bin Abdullah Şazili 1197-1258 tarafından esasları belirlenen ve Halefi Ebul Abbas Ahmet el-Arus tarafından kurulan, zikir ve duadan başka hemen hiçbir kuralı benimsemeyen, özel giysileri yatsıyan, tanrıyla dolup kendinden geçme yani vecd durumundan doğal duruma dönülerek işten güçten geri kalmamayı öğütleyen, yani ibadetin yaşamaya engel olmaması gerektiğini ileri süren Sünni Şaziliye tarikatının bir koluydu. Bir tarikattan çok töre bilimi okulu niteliğindeydi. Şaziliye tarikatından ayrılan Ahmet el-Arus kendi adını taşıyan Arusiliği 15. yüzyılda kurdu. Arusiliği Kuzey Afrika'da giderek yaygınlaştıran Abdüsselam el-Esmer oldu. Tunus, Cezayir ve Kuzey Arabistan'da bilhassa kahve ekilen bölgede yayıldı. Bu yüzden de Şaziliye kahveyi icat eden tarikat sayıldı. Tarikatın Anadolu'ya gelişi epey geç oldu. Arusi tarikatını İstanbul'a ilk getiren kişi öyle tahmin ettiğiniz gibi Hacı Hoca takımından biri değildi. Aksine babası konsolos Şehbender olan ve hep iyi okullarda öğrenim görmüş Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi'ydi. Filibeli Ahmet Hilmi 1865'te Bulgaristan'ın Filibe kentinde doğan Ahmet Hilmi'nin babası konsolos Süleyman Bey, annesi Şevkiye Hanım'dı. Galatasaray Sultanisi'ni bitirip Düyun-u Umumiye'de memurluk yaptı. Görevli gittiği Beyrut'ta 2. Abdülhamit muhalifleriyle ilişki kurdu. Onların etkisiyle gizlice geçtiği Mısır'da Terakki-i Osmani Cemiyeti'ne girdi. Çaylak adlı mizah gazetesini çıkardı. 1901'de gizlice İstanbul'a döndüğünde tutuklandı, Fizan'a sürüldü. Sürgün hayatının etkisiyle tasavvufa merak sardı. Ziyaret ettiği Asitane-i Arusi Selamiye'nin çok etkisinde kaldı. Tarikata bağlandı, zamanla hilafetname aldı. O tarihlerde tarikat da Sultan II. Abdülhamid'e karşı isyan bayrağını açmıştı. Osmanlı Sultanı'na karşıtlık Filibeli ile Arusi tarikatını yan yana getirmişti. Ama sonra ilişki bir başka boyuta taşındı. Filibeli 2. Meşrutiyet'ten sonra İstanbul'a döndü. İttihad-ı İslam adlı haftalık bir gazete çıkardı. Darül Füyun'da yani üniversite felsefe dersleri vermeye başladı. İslam'ı dünyada Türklerin yücelttiğini düşünüyordu. Onun için ilk Türk İslamcı diyebiliriz. Dönemin aydınları arasında rağbet görmeye başlayan pozitivizm ve materyalizme eleştiriler getirdi. Felsefi düşüncelerinin kaynakları da tasavvuf ve vahdeti vücut oluşturdu. Filibeli Ahmet Hilmi, Siyonizm ve Masonluk konusunu ilk ele alan yazarlardan biriydi. İttihat ve Terakki Cemiyeti ile ayrı düştü. Çıkardığı Hikmet-i Ceride-i İslami adlı haftalık gazetesi 5 kez kapatıldı. Şeyh Mihrettin Arusi, Coşkun Kalender, Kalender Geda gibi müstehar isimlerle makaleler yazmayı sürdürdü. 1911'de Bursa'ya ve ardından Kastamonu'ya sürüldü. İttihatçıların 1912'de iktidardan uzaklaştırılmasıyla serbest kaldı. Hikmet'i tekrar çıkardı ama yayın organı bu kez itilafçılar tarafından kapatıldı. Filibeli her iki fırkanın da politikalarını yetersiz buluyordu. Filibeli Ahmet Hilmi bağlı olduğu Arusilik hakkında Senusiler adlı risalesinde bakın ne diyor. Arusiler ilerleme ve medenileşmeye meyilli, sosyal değişiklik ve reformlara çok müsait olduklarından ve dediğimiz gibi Türklere fazlasıyla muhabbet beslediklerinden Osmanlı Afrikası'nda gerçekleştireceğimiz reformlarda bize çok yardım edeceklerdir. Filibeli Ahmet Hilmi Sultan II. Abdülhamid'in pan-İslamist politikalarını sadece Ceberrut Arap şeyhlerinin desteklemesi olarak görüyor, bu gerici ilişkilerle modernist bir İslam birliği kurulamayacağını belirtiyordu. İçtihat ve yorum biçimini beğendiği Senusilere modern İslam birliğinin kurulmasına örnek gösteriyordu. Dipnot: Senusiler için asıl sorun 2. Abdülhamid'di. Çünkü Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda Şeyh Ahmet Es-Senusi Anadolu'da köy köy dolaşarak Mustafa Kemal'e destek aradı. 1922'de Suriye'ye geçtiğinde onlara Fransızlara karşı ayaklanıp bağımsızlıklarını kazanarak Türkiye'ye iltihak etmeleri çağrısında bulundu. Keza Libya 1948'de bağımsızlığını kazandığında İdris el-Senusi Türkiye'den başbakan istedi, İsmet İnönü Sadullah Koloğlu'nu gönderdi. Ayrıntılı bilgi için Orhan Koloğlu'nun Arap Kaymakam kitabına bakılabilir, yani tarikat modernistti. Kendini de modern İslam birliğinin kurulmasına vakfeden Filibeli Ahmet Hilmi, 30 Ekim 1914'te bakır zehirlenmesinden vefat etti. Yandaşlarına göre ise fikirleri yüzünden Masonlar tarafından öldürüldü. Dipnot: 1931 doğumlu doçent doktor Yaşar Kutluay, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesiydi. İngilizce, Arapça, İbranice biliyordu. İslam ve Yahudi mezhepler çalışmasını Kudüs İbrani Üniversitesi'nde yaptı. İki dinin mezhepleri mukayesesi üzerine çalışırken 1969 yılında tatil için gittiği memleketi Silifke Taşucu'nda motorla balık avına çıktı ve bir daha kendisini gören olmadı. Ailesi ve yakınları kaçırılıp öldürüldüğünü düşünüyor. Doçent Doktor Kutlu Ay'ın esrarengiz şekilde kaybolması Türkiye adına büyük kayıptır. Arusiliği Osmanlı'da kurumsallaştıran kişi Filibeli Ahmet Hilmi değildi. Mardin'de Şirin Dede namıyla tanınan Kadiri Şeyhi, Kazasker Yusuf Sıtkı Efendi'nin torunu Ömer Fevzi Mardin'di. Aile yörede Erzekizade olarak tanınıyordu. Sonra bugün bildiğimiz adlarıyla Mardinizade olar oldular. Annesi Fransız bir şeyh Ömer Fevzi Mardin. Filibeli Ahmet Hilmi'nin aksine Ömer Fevzi Mardin, Siyonizm ve Masonlukla pek ilgilenmedi. Aksine Yahudilere çok yakındı. Arusi Şeyhi Ömer Fevzi Mardin'in varlık vergisinin uygulandığı 1940'larda zorda kalan Musevilere yardım edilmesini tavsiye ettiği ifade ediliyor. Yeni Şafak Gazetesi 20 Ağustos 2003. Niye sadece Yahudilere, Rumlara, Ermenilere niye değil? Ömer Fevzi Mardin'in Kur'an Şerhi adlı kitabında Yahudilikle ilgili sözleri dikkat çekiciydi. Allah'tan başka kimse kendiliğinden değil bir milleti, hatta bir ferdi bile tahkir, tezdir etmek hakkına haiz değildir. Allah filan kavme ağır tenkitte bulunmuştur diye onlara karşı aynı lisanı kullanmak kimsenin hakkı ve haddi değildir. Museviler ta bidayetten itibaren ıstırap çekerler. Fakat dertlerinin ilacı da ıstıraptır. Allah'a sarıldıkça ıstıraptan kurtulmuşlar, gaflete düştükçe ıstıraba uğramışlar, yine Allah'a sarılmaya mecbur olmuşlardır. Irkçı görüşlerin Türkiye'de giderek yaygınlaştığı ve Yahudilere yapılan saldırıların arttığı bir dönemde bu sözleri söylemek pek kolay değildi. Peki kimdi Ömer Fevzi Mardin? Ömer Fevzi Mardin'i biraz daha yakından tanımak için öncelikle aile şeceresine bir göz atmakta yarar var. Erzekizade ya da bilinen adıyla Mardinizade ailesi Osmanlı'ya ve Cumhuriyet'e birçok devlet adamı, öğretim üyesi ve iş adamı yetiştirdi. Hakkında kitaplar yazılması gereken bu aile hakkında ne yazık ki kaynak sayısı çok sınırlı. Dipnot: Türkiye'de halkla ilişkilerin divası Betül Mardin hanımefendi, aile tarihini de içeren bir anı kitabı kaleme almıştır. Ne yazık ki vefatından sonra yayımlanmasını istemektedir. Elde edebildiğimiz bilgilerle Mardinizadeleri tanıtmaya çalışalım. Arusi Şeyhi Ömer Fevzi Mardin'in dedesi, İstanbul Kırkçeşme'de dergahı bulunan Yusuf Sıtkı Efendi'ydi. 1816-1903. Yusuf Sıtkı Efendi bildiğiniz şeyhlerden değildi. Yıllarca devlet bürokrasisi içinde yer aldı, mahkeme katipliği, müftülük, kadılık yaptı. Din alimiydi, 9 ciltlik İmam Gazali'nin İhya-i Ulum-üd-Din, din bilimlerinin canlandırılması yapıtını açıklamalı olarak çevirdiği için Sultan II. Abdülhamit döneminde Bitlis'e sürüldü. Zemahşeri'den yaptığı çevirileri Nevabi Gülkelim, Güzel Söz Söyleyen Büyükler adıyla yayımlandı.